Ayrım 18, sayfa 167. Başkomiser Çetelet burada değil. Karşısında jöleli saçlı, şık giyimli genç bir adam duruyordu. Onu bekleyebilir miyim? Ne içindi? Freire tereddüt etti. Anlatacağı çok şey vardı. Mesleğinin avantajlarından yararlanmaya karar verdi. Ben Sancan Garı'nda bulunan amnezik adamı tedavi eden psikiyatrım. Başkomisere vereceğim bazı bilgiler var, gizli bilgiler. Polis Freire'yi tepeden tırnağa süzdü. Sırılsıklam olmuş bir pardüsü, ot parçaları, çamurlu ayakkabılar. Kuşkulanmış gibiydi. Fazla gecikmez dedi sonunda. Burada oturup bekleyebilirsiniz. Freire koridordaki koltuklardan birine oturdu. François de Sordis sokağındaki Bordeaux Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaydı. Şehrin göbeğinde bir buzdağını andıran yepyeni, beyaz, devasa bir binaydı. Anladığı kadarıyla bu katta rütbeli polislerin odaları bulunuyordu. Etraf tenha olmasına rağmen bu katta sessiz bir faaliyet göze çarpıyordu. Diğer polis merkezlerindeki gibi bir öğleden sonra ortamıydı. Matias, ana esin bürosunun tam karşısında oturuyordu. Açık storlarıyla camlı bir bölmesi olan boş bir başkomiser bürosu. Çevresinde bakındı. Kimse yoktu. Aklına çılgınca bir fikir geldi. Odaya girmek. Minotaurus'un soruşturma dosyasını bulmak. Polisin Victorianus hakkında topladığı verileri okumak. Bu oldukça akıl almaz bir fikirdi ama vazgeçmek için artık çok geçti. Yeniden sağına soluna bakındı. Koridor hala ıssızdı. Ayağa kalktı, bacaklarının uyuşukluğunu gideriyormuş gibi yaptı. Sonra kapı kolunu yokladı. Açıktı. Odaya girdi ve gürültü yapmamaya dikkat ederek kapıyı ardından kapattı. Hemen storları indirdi. Saatine baktı. 15:10. Burayı aramak için kendine 5 dakika verdi. 1 dakika fazla değil. Yağmura ve erkenden kararmaya başlayan havaya rağmen ışık yakmadan araştırmasını yapabilecek kadar çevresini görebiliyordu. Bir bakışta odanın tüm ayrıntılarını kafasına kaydetti. Standart bir memur odasıydı. Ne duvarlarda ne mobilyaların üstünde kişisel bir ayrıntı vardı. Freire hastanedeki soğuk ve sıradan odasını düşündü. Dosyaların konduğu birçok yer vardı. Sağdan metal bir evrak dolabı, tam karşısında stor kapağıyla başka bir dolap, çekmeceleri ve üzerindeki dosya yığınıyla çalışma masası. Fazla aramasına gerek kalmadı. Onu ilgilendiren belgeler dosya yığınının en üstündeydi. Sorgu transkripsiyonlarını okuyacak vakti yoktu. Ama fotoğrafları buldu. Çukurdaki ceset. Beyaz, çok zayıf, dövmelerle kaplı bir beden. Kapkara boğa kellesi. Kurban fantastik yaratıklarla dolu, korkutucu efsanenin hüküm sürdüğü ilkel bir çağdan fırlamış gibiydi. Ama resimlerde genel olarak bir çiğlik vardı ve arşiv belgesi olduğu anlaşılıyordu. Farklı bir konuydu ama bu dünyanın her yerinde böyleydi. Biraz daha karıştırdı. Cesedin morgdaki fotoğrafları, Philip Drew'un suratı, o korkunç maskesini çıkarmışlardı. Ezilmiş asimetrik bir yüz, bir başka zarf, antropometrik portreler, üzerinde tebeşirle yazılmış numaraların bulunduğu bir levha tutan, gözleri sürmeli bir çocuk. Demek daha önce de poliste başı derde girmişti. Başka dosyalar, tutanaklar, okumaya zamanı yoktu. Nihayet son dosya, olay yeri inceleme teknisyenleri tarafından suç mahallinin bilançosu. Kağıtların arasında suç mahallinde bulunan parmak izlerinin yer aldığı fiş de vardı. Victorianus'un parmak izleri. Koridordan ayak sesleri geldi. Freire hareketsiz kaldı. Sesler uzaklaştı. Saatine baktı ve vakti anlayabilmek için dikkatini toplamak zorunda kaldı. 15:16. 6 dakikadan beri bu odadaydı. Anais Çetelet her an gelebilirdi. Parmak izlerini yeniden inceledi. Aklına başka bir fikir geldi. Çekmeceleri karıştırdı. Kartuşlu bir dolma kalem buldu. Kartuşu çıkardı. Yazıcıdan beyaz bir kağıt aldı ve mürekkebi üzerine yaydı. Baş parmağını mürekkebe batırdı. Sonra kağıdın yukarısındaki boş alana bastırdı. İzleri Victorianus'un parmak izleriyle karşılaştırdı. Benzerlikleri anlamak için uzman olmaya gerek yoktu. İki parmak izi örtüşüyordu. İkinci parmak izi örtüşüyordu. Üçüncü parmak izi örtüşüyordu. O Victorianus'tu. Beyaz kağıt üzerindeki siyah lekeleri, bu kesin kanıtı görmek aklına bir şey getiriyordu. Planlarını gözden geçirdi. Bir suçlunun tek bir kurtuluşu vardı. Kaçmak. Kağıdı katlayarak cebine tıktı. Mürekkep kartuşunu yerine koydu. Dolma kalemi çekmeceye yerleştirdi. Dosyayı diğerlerinin üstüne bıraktı ve küçük bir mizansen için hazırlandı. Kapıyı araladı. Koridora bir göz attı. Hala kimse yoktu. Görünmeden odadan çıktı ve merdivene doğru yöneldi. Hey siz! Matias yürümeye devam etti. Hey! Freire durdu. Rahat bir ifade takınmaya çalıştı ve sese doğru döndü. Vücudunun terden sırılsıklam olduğunu hissediyordu. Biraz önceki şık giyimli polis ona doğru yürüyordu. Başkomiser Çetelet'i beklemiyor muydunuz? Freire yutkunmaya çalıştı, başaramadı. Sonra boğuk bir sesle cevap verdi. Benim hiç vaktim yok. Ne kötü, az önce aradı, geliyormuş. Onu bekleyemem, zaten fazla önemli değildi. Adam kaşlarını çattı. Polise özgü altıncıyız. Tüm gayretine rağmen Freire korkudan terliyordu. Bekleyin. Ses tonu değişmişti, geliyor. Freire başını öne eğdi. Gördüğü şeyle donup kaldı. Victor'un polisin koltuk altlarında bir dosya vardı. Kapağında Victor Janus Marsilya yazıyordu. Çevresindeki her şey karardı. Düşünemiyor, konuşamıyordu. Polis duvara sabitlenmiş koltukları işaret etti. Oturun dostum, rahatsız gibisiniz. Lekos, gel bak. Ses bürolardan birinden geliyordu. Buradan bir yere kımıldamayın dedi şık giyimli polis. Sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Birkaç metre ötede duran bir meslektaşının yanına gitti. Gözden kayboldular. Kapanan bir kapı sesi duyuldu. Freire hala ayakta duruyordu. Kan göz yuvarlarının arkasına hücum ediyordu. Bacakları korkudan titriyordu. Yapacak tek bir şey vardı. Oturmak ve tutuklanmayı beklemek. Ama bunu yapmak yerine sessizce ve hızlı adımlarla koridora çıktı. Girişteki hole inen merdiven sahanlığına ulaştı. İnmeyi başardı. Basamaklar ayaklarının altında eriyordu. Hole ulaştı. Çevresindeki gürültü patırtıyı kanındaki bir uğultu gibi algılayarak salonda ilerledi. Önünde çıkış kapısı sanki titriyordu. Kapı ile arasında sadece birkaç metre kalmıştı. Hep arkasından yetişip onu yakalamalarını bekliyordu. Genç bir kadın karşısında belirdi. Çift camlı kapının ardında anayız çetelet bir arabadan iniyordu. Freire kendini holün sağ tarafındaki tuvalete attı. Kabinlerden birine girdi ve kapıyı kilitledi. Vücudunun her tarafı titriyordu. Bir dakika sonra dışarıdaydı. Yağmurda parlayan ana yolda. Yalnız, kaybolmuş ama özgür. Lanet olsun diye bağırdı anayız dişlerinin arasından. Lekoz, Matthias Freire'nin onu görmeye geldiğini söylemişti. Ancak koridor boştu, gitmişti. Daha 5 dakika önce buradaydı. Polis çevresine bakınıyordu. Bu bana biraz tuhaf geldi. Ona yetiş, onu bul. Şık giyimli polis ona bir dosya uzattı. Al, Janus'un dosyası. Sonunda geldi uçakla. Başkomiser dosyayı aldı ancak bakmadı. Bana Freire'yi bul, onu görmem gerekiyor. Lekoz koşar adım merdivenlere yöneldi. Anais dudaklarını ısırdı. Lanet olsun diye yeniden mırıldandı. Onu elinden kaçırdığına bir türlü inanamıyordu. Buraya neden gelmişti? Onu yeniden görmek için bir bahane mi yaratmıştı? Sakin ol kızım. Çok öfkeliydi. Ne Konant video bantlardan ne de Zagre'yi torbacılardan bir şey elde edebilmişti. Jaffar'da Philip Drew'un köpeği ve giysileri hakkında en ufak bir ipucu bulamamıştı. Ve saatin tiktakları devam ediyordu. Odasına girdi ve kapıyı ayağıyla kapattı. Janus işinden bir şey çıkacak hissine kapılmıştı. Oturmadan ve ışığı yakmadan mekanik bir hareketle Marsilyalı evsizin dosyasını açtı. Lanet olsun diye yineledi. Ancak bu kez farklı bir ses tonuyla. İlk sayfaya evsiz adamın antropometrik bir fotoğrafı yerleştirilmişti. Bu Matthias Freire'di. Tıraşsız, kirpas içinde, kirpi saçlı bir adam ama kesinlikle oydu. Kötü bakışları vardı. Elinde numaralı bir levha tutuyordu ve her an objektife tükürecekmiş gibi duruyordu. Anais el yordamıyla bir sandalye buldu ve kendini bıraktı. Bir sayfa çevirdi ve Victor Janus'un ifade tutanağına göz attı. 22 Aralık 2009, saat 23. Adam sokak serserileriyle kavga etmekten tutuklanmıştı. İfadesinde bu kavgaya kendisine sebep olmadığını söylemişti. Onu tahrik etmişlerdi. Kendini savunmuştu. Adamın ne kimliği vardı ne de kim olduğunu hatırlıyordu. Toplum dışı bir sarhoş. Bu adam nasıl Pierre Janet İtisas Hastanesi'nin bölüm şefi olmuştu? Philip Drew'un katili olabilir miydi? Anais başını kaldırdı. Odada bir şeyler olduğunu hissediyordu. Eşyaları, belgeleri, masasının üstündeki dosyaları kontrol etti. Her şey yerli yerindeydi. Ancak her ayrıntıda bir temasın yabancı birinin izi vardı. Odasına girilmişti, karıştırılmıştı. Kim, Matthias Freire mi? Gözleriyle çevresini taradı ve çalışma masasının diğer ucundaki iki belge dikkatini çekti. Ayağa kalktı, masanın etrafını dolandı. Esrarengiz ziyaretçi, suç mahallinden alınmış parmak izlerinin analizinin bulunduğu fişi bilerek açıkta bırakmıştı. Yanında bir beyaz kağıdın üzerinde Matthias Freire imzalı bir not yazılıydı. Ben bir katil değilim. Saate karşı yarış başlamıştı. Dosyada Victor Janus'un fotoğrafını görür görmez, hiç şüphesiz Anais Çetelet, Matthias Freire'nin evine ve İtisas Hastanesi'ne birer polis arabası yollamıştı. Ayrıca Saint-Jean Garı'nda, havalimanında, otoyollarda, otogarlarda ve ayrıca devlet yollarında ve şehrin yakınındaki ilçeler arası yollarda kontrollerin arttırılması talimatını vermişti mutlaka. Devriyeler çoktan Bordeaux sokaklarında iz sürüyor olmalıydı. Onun izini. Burası dedi taksi şoförüne, beni bekleyin. Freire taksiyi evinden birkaç blok uzakta durdurmuştu. 3 dakika içinde geliyorum. Evine kadar koştu, kapıyı açtı. Bir seyahat çantası kaptı ve içine giysilerini doldurdu. Özellikle de bir saat önce almadığı tüm kişisel belgelerini. Vergi beyannameleri, diplomalar, Villejuif Hastanesi'nden gelen resmi sertifikalar. O anda yaklaşan polis arabalarının sirenlerini duydu. Çantasını kapattı ve bir hayalet gibi evden ayrıldı. Bekleyen taksiye bindi. Gözünün arkasındaki ağrı belli bir ritimle zonkluyordu. Kusmak istiyordu. Kalbim matkapla deliniyor gibiydi. Nereye gidiyoruz? Bordeaux Merignac Havaalanı'na, uluslararası terminale. Yol boyunca sirenlerini bağırta bağırta geçen polis arabalarıyla karşılaşıyorlardı. Bu kargaşaya neden olduğuna bir türlü inanamıyordu. Ancak polisleri düşünmüyordu. Peşindeki katilleri de. Sadece kendini düşünüyordu. Gerçekte kimdi? Bordeaux'a gelişinin bir yalandan ibaret olduğunu teyit eden öğeler geliyordu aklına. Hastanedeki sürekli tedirginliği, akşamları kişiliksiz evinde duyduğu boşluk hissi, geçmişini hatırlamaya çalıştığında hissettiği rahatsızlık. Gerçek anısı yoktu. Kendiliğinden aklına gelenler ise bir kurmacadan başka bir şey değildi. Geçmişiyle bugün arasına örülen opak bir duvarın sabır taşları. Ona gerçekmiş gibi gelen tek bir imge vardı. Başının üstünde asılı Anne-Marie Straub'un bedeni. İsimler ve tarihler uydurma olabilirdi. Ama olaylar gerçekti. O dönemde gerçekten psikiyatr mıydı? Yoksa akıl hastanesinde yatan bir hasta mı? Bu intihar ilk psikolojik kaçışını tetiklemiş olabilir miydi? Geldik. Freire taksinin parasını ödedi. Hızlı adımlarla havalimanının bekleme salonuna girdi. Bir dalgıç kıyafetinin içindeymiş gibi her tarafın ter basmıştı. Sıcak yapış yapış bir ter. Bir ATM gördü ve çekebileceği maksimum miktarı çekti. 2000 avro, aylık limiti. Paraları beklerken sağına soluna bakmıyordu. Güvenlik kameraları onu gözlüyordu. Daha iyi. Onu görmeleri gerekiyordu. Uçağa bindiğini düşünmeleri gerekiyordu. Ölü bir nokta buldu ve cep telefonunu çıkardı. Hafızadaki tüm numaraları sildi ve konuşan saat servisini aradı. Dipnot, konuşan saat servisi. Avrupa'da bir telefon servisine bağlı olan ve günlük saat belli aralıklarla otomatik olarak sesle bildiren bir sistem. Bağlantıyı kesmeden telefonu çöp kutusuna attı. Pardesüs de aynı akıbete uğradı. Sonra gizlice sıvıştı ve şehir merkezine gitmek için bir otobüse bindi. Polisler evine gitmiş ve eşyalarını topladığını anlamış olmalıydı. Sonra gidip arabasına bakacaklardı. Bulamayınca da Freire'nin karayolundan kaçtığını düşüneceklerdi. Her yere barikatlar kuracak ve tüm dikkatlerini kontrol noktalarına yoğunlaştıracaklardı. İlk yanlış his. Sonra hala açık olan cep telefonunun havaalanında olduğunu saptayacaklardı. Bordeaux Merignac'a gideceklerdi. Uçuş yolcu listelerini gözden geçireceklerdi. Freire'nin adına rastlayamayınca güvenlik kameralarına bakacaklar ve onu göreceklerdi. ATM'leri kontrol edeceklerdi. Taksi şoförünü bulacaklardı. Tüm bu bulguları bir araya getireceklerdi. Ve Victorianus'un, namı diğer Matthias Freire'nin, öğleden sonra uçmuş olduğuna kanaat getireceklerdi sahte bir kimlikle. İkinci yanlış his. Ama o uzakta olacaktı. Saint-Jean garına vardı, etraf polis kaynıyordu. Köpekli devriyeler giriş çıkışları tutmuştu. Park halindeki polis arabaları otopark alanını kuşatmıştı. Binanın çevresini dolandı. Gardaki inşaat, barikatlar, vinçler, kazılı çukurlar işini kolaylaştırıyordu. Bir hamal gördü. Arabasıyla yolcuların yüklerini trene kadar taşıyan hamallardan biri. Adama yanaştı. Onu tenha bir köşeye itekledi ve onun için bir tren bileti almasını teklif etti. Bir Jamaika beresi takmış ve işi gereği turuncu bir yelek giymiş olan adam yüzünü buruşturdu. Neden gidip kendinizi almıyorsunuz? Yapmam gereken bazı acil telefon görüşmelerim var. Size neden güveneyim? Sana güvenen benim, dedi Freire ve adama 200 avro uzattı. Marsilya'ya kalkan ilk trene bir bilet al. Adam birkaç saniye tereddüt etti. Sonra sordu, hangi isme? Narsis. Heceler dudaklarının arasından bir anda kendiliğinden çıkıvermişti. Adam gitmek için arkasını döndü. Bekle, bir 100 euro da Beren ve yeleğin için. Adam kurnazca gülümsedi. Bu yeni teklif hoşuna gitmiş gibiydi. En azından bazı şeyler açıklığa kavuşuyordu. Bir düğme söz konusuydu. O anda garın polis kaynadığının da farkına varmıştı sanki. Gülümsemesi iyice yayıldı. Bu güzel dünyayı kandırma fikri hoşuna gitmiş gibiydi. Beresini ve fosforlu ceketini çıkardı. Bob Marley tarzı uzun rasta saçları vardı. Arabana ben göz kulak olurum, dedi Freire kılığını değiştirirken. Mümkün olduğunca ilgisiz bir tavırla arabaya yaslanarak 10 dakikadan uzun süre bekledi. Polisler ona bakmadan önünden geçip gidiyorlardı. Kaçak bir adamı arıyorlardı. Görünmemek için duvar boyunca yürüyen bir adamı. Başında Jamaika süslerinin bulunduğu, üzerinde SNCF yeleği bulunan işsiz bir hamalı değil. Bob Marley yeniden göründü. Doğrudan Marsilya'ya giden son tren kalkmış. Toulouse, Matabi için saat 17.22'de kalkacak trene bilet aldım. Ajende saat 19 sularında aktarma yaparsın. Saat 20.15 gibi Toulouse'da olursun. Saat 00.25'te kuşetli bir tren Marsilya'ya doğru hareket ediyor. Sabah saat 05.00'da Marsilya'dasın. Ya bu yolu tercih edeceksin ya da yarın sabaha bekleyeceksin. İki varış noktası arasında bir No Man's Land'de geceleme fikri ona olumsuz gelmedi. Kimse onu bu gece Midi Prenes'in göbeğinde aramazdı. Parayı rasta saçlı adama verdi ve tren hareket edene kadar hamal kıyafetini üzerinden çıkarmadı. Trenin kalkmasına bir saat vardı. Polisler onu görmeden yanından geçip gidiyorlardı. Kendi çantasını taşıyan arabasıyla gazete almaya gitmiş bir müşteriyi bekleyen sıradan bir hamaldan farksızdı. O da polislere dikkat etmiyordu, düşünmeye çalışıyordu. Minotaurus katili olamazdı. Bir boğanın kellesini kesmesi gerekiyordu. Yüksek kalitede eroin bulması. Philip Drew'yu bir tuzağa çekmesi, cesedi ve kelleyi çukura kadar taşıması. Biraz sınırları zorlayarak Freire olaya farklı bir açıdan da bakabilirdi. Sağ elin ne yaptığından habersiz sol el. Ama farkında olmadan böyle bir planı uygulamasına olanak tanıyan, sürekli yinelenen, ardından da her seferinde tam bir amneziyle sonuçlanan krizler yoktu. Philip Drew cinayeti bir başkasının işiydi. Bununla birlikte parmak izleri onun da çukurda olduğunu gösteriyordu. Ne zaman? Katili suçüstü mü yakalamıştı? Patrick Bonfils ile birlikte miydi? Tren gara girdi. Bereyi, yeleği ve arabayı bıraktı. Vagonuna bindi. Yerine oturur oturmaz düşünmeye başladı. Ajene kadar tüm bu soruları bir düzene koymaya karar vermişti. Ama tren hareket edeli 10 dakika ya olmuş ya olmamıştı ki yumrukları sıkılı bir halde uyuyakalmıştı. Ayrım sonu sayfa 176. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bordeaux Merignac. BORDEAUX MERIGNAC. Narsis. NARCISSE. Bob Marley. BOBMARLEY. Toulouse Matabi. TOULOUSE. MATABIAU. Ajen. AGEN. No Man's Land. NOMANSLAND.